Ayrım 5.
Sayfa 289. Boğazlarına düşkün, yemeğe alışkın köpek gönüllü sufiler kedi gibi yalanırlar. Yüzlerini yıkarlar, aleme temiz görünürler. Çocuğun feryadı yüzünden orada ne kadar hayırlı hayırsız kişi varsa hepsi geldiler. Çocuğun başında toplandılar. Helvacı şeyhin önüne geldi. Ey taş yürekli şeyh, şunu iyi bil ki senin yüzünden ustam beni öldürür dedi. Onun yanına eli boş dönersem beni mahveder. Buna vicdanın razı olur mu? Alacaklılar da bu işi kötü görüp şeyhe dönerek dediler ki, bu ne rezalet, yaptığını beğeniyor musun? Bizim malımızı yedin, yaptığın kötülükleri, zulümleri ahirete götürüyorsun. Bu yetmiyormuş gibi neden bu çocuğa başka bir zulümde, haksızlıkta bulundun? O çocuk ikindi namazı vaktine kadar ağladı. Şeyh gözlerini kapamış ona hiç bakmıyordu. Şeyh bu cefaya, bu haksızlığa aldırış bile etmiyordu. Ay gibi nurlu yüzünü yorganın altına çekmişti. O mübarek şey ezelle de ecelle de hoştu. İkisinden de tat almada neşelenmedeydi. İyi insanların da basit insanların da kınamalarından, kendisini çekiştirmelerinden üzülmüyordu. Ruh bir adamın yüzüne tatlı tatlı gülerse, gönülde bulunan kendisinden memnunsa, o adama halkın surat asmasından, ekşi yüz göstermesinden ne zarar gelir? Ruh bir adamın gözünden öperse, o adam felekten, feleğin öfkesinden gam yer mi? Mehtaplı bir gecede köpeklerden ve onların havlamasından ayın ne korkusu olur? Köpek kendi vazifesini yapar, ay da yüzündeki nuru yerlere yayar. Herkes kendi işini görür. Su çerçöpün hatırı için kendi saflığını bırakmaz. Çöp çöpçesine suyun üstünde akar gider. Duru su da bulanmadan akar durur. Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin ayı ikiye böldü. Ebu Leheb ise kininden saçma sapan şeyler söyledi. Mekkeliler Peygamber Efendimiz'den mucize istemişler. Peygamberimiz de mübarek parmağı ile aya işaret etmiş, ay ikiye bölünmüş. Sonra iki parçası birbirine kavuşup bitişmiştir. Ebu Leheb Resulullah Efendimiz'in amcalarından biri fakat hidayete ermediği için Efendimiz'in en azılı düşmanlarından olmuş, dilinden ve elinden gelen her fenalığı yapmaktan geri kalmamıştı. Peygamber Efendimiz'in bu büyük mucizesine de bu da Muhammed'in sihirlerinden biri demişti. Hazreti İsa ölüyü diriltir. Yahudi öfkesinden bıyığını yolar. Maide suresinin 110. ayetinde Hazreti İsa'nın mucize olarak ölüleri dirilttiği bildirilmektedir. Köpeğin havlaması hiç ayın kulağına değer mi? Hele o ay Allah'ın has ayı olursa, yani Allah'ın has kullarından olursa. Çocuğa verilecek para oradakilerden toplansaydı herkese birkaç akçe düşerdi. Fakat şeyhin himmeti bu cömertliği de kapamıştı. Çünkü kimsenin çocuğa bir şey vermemesini şeyh arzu etmişti. Pirlerin gücü bundan da fazladır. İkindi namazı vakti gelince hizmetçi Hatem gibi cömert birisinin gönderdiği bir tabağı getirdi. Hatem-i Tayi, Tay kabilesinden olup cömertliği ile meşhur olduğu gibi yiğitliği ile de meşhurdur. Çölde yolunu kaybedenlerin gelip kendisinde misafir olmaları için geceleri o civardaki tepelerde ateşler yaktırırmış. Hicretten 17 yıl önce öldüğü için Peygamber Efendimiz'i görmek saadetine erememiştir. Hem mal hem hal sahibi olan biri şeyhin sıkıntıda olduğunu duymuş, ona armağan göndermişti. Gelen tabağın bir kenarında 400 dinar vardı. Bir kenarında da bir kağıda sarılmış yarım dinar bulunuyordu. Hizmetçi geldi, o eşsiz mübarek şeyhin huzurunda saygıyla eğildi ve tabağı önüne koydu. Tabağın üstündeki örtü kaldırılınca halk şeyhin kerametini gördü. Ey şeyhlerin de şahların da başı, bu nedir, bu ne haldir diye herkesten ahlar, feryatlar yükseldi. Ey sır sahibi olanların büyüğü, bu ne sırdır, bu ne sultanlıktır. Biz senin büyüklüğünü bilemedik. Saçma sapan ulu orta sözler söyledik. Bizi affet. Biz körcesine değnek sallıyor, bu sebeple gönül kandillerini kırıyoruz. Biz sağırlar gibi bir tek söz duymadık. Kendi aklımızca cevap vermeye çalıştık. Hezeyanlarda bulunduk. Şeyh, bütün o sözleri, bütün o lafları size helal ettim, helal olsun diye buyurdu. Bunun sırrı şu idi. Borcumun ödenmesini Allah'tan istemiştim. O da bu hususta bana doğru yolu gösterdi. O yarım dinar pek az bir şeydi ama onun ele geçmesi de çocuğun ağlamasına bağlıydı. Helvacı çocuğu ağlamasaydı, rahmet denizi coşup köpürmeyecek, sizin borcunuz da ödenmeyecekti. Bunun için yediğiniz helvayı aldırttım, satan çocuğu da ağlattım. Kardeşim, hikayede geçen çocuk senin göz çocuğundur. Şunu iyi bil ki, muradına ermen senin ağlamana bağlıdır. Affedilmek, lütuf elbisesi giymek istiyorsan, başındaki göz çocuğunu ağlat, gözyaşı döktür. Bir kişinin bir zahidi. Çok ağlama ki gözün kör olmasın diye korkutması. Dostu zahidin birine dedi ki, ibadet ederken az ağla da gözlerin bozulmasın. Zahid dedi ki, göz ilahi güzelliği ya görür yahut görmez. Hal bu ikiden dışarı değildir. Hakkın nurunu görürse gözlerin bozulmasından ne gam olabilir? Manen Hakk'a kavuşma mutluluğuna karşı iki göz ne kadar değersiz kalır? Yok Hakk'ın nurunu göremiyorsa, böyle bir göze var gitti. Bu çeşit gözün kör olması daha iyi. Gözler bozulur, görmez olur diye korkma. İlahi emanet, hakikatin İsa'sı seninledir. Nefsani arzulara uyup yoluna şaşırma ki, sana hakikati görür iki göz versin. Nerede olursan ol, can İsa'sı, Allah seninle beraberdir. Ondan yardım iste. O çok hoş bir yardımcıdır. Yardımcıların en hayırlısıdır. Bu beyitte Hadid suresinin şu mealde olan 4. ayetine işaret var. Nerede olursanız olunuz, Allah sizinle beraberdir. Fakat et ve kemikten ibaret olan bedenin isteklerini, nefsani arzularını can İsa'sına arz edip de onun gönlünü incitme. Gönlüne geçim düşüncesini az getir. Sen Allah kapısında ol, o kapıda oldukça manevi neşen ölmez, mukadder olan rızkın da eksilmez. Bu beden ruhun ortağıdır. Yahut da Nuh'un gemisine benzer. Taklit her iyiliğe bir afettir. Taklit her iyiliğe bir afettir. Taklit aşılması güç, dağ gibi görünse de hakikatte bir saman çöpü gibi hafif ve değersizdir. Bir kör, iri yarı, güçlü kuvvetli ve çabuk kızar olsa da gözü olmadığı için sen onu bir et parçası bil. Eğer taklitçi kıldan ince, yani manası derin sözler, tarikata ait sırlar söylese de, onun söylediği sözlerin hakikatinden gönlünün, ruhunun haberi bile olmaz. Taklitçi kendi sözünü beğenir de ondan mest olur. Fakat onun benliğinin verdiği mestlikle, hakikat şarabının mestliği arasında ne uzun bir yol vardır. O dere yatağı gibidir. İçinden akıp giden suyu asla içmez. Su onun içinden akıp gider. Su içenlere nasip olur. Bu sebepledir ki su dere yatağında durmaz. Çünkü dere yatağı susamış ve su içici değildir. Taklitçi ne gibi feryat eder, ağlar, inler ama bu ağlayış kendisi için değildir de dinleyici toplamak içindir. O söz söylerken ağlasa bile o ağlayışı gönülden değildir. Onun gözyaşları kendisine acısınlar, para versinler içindir. O ağlayan taklitçi güzel gönüller yakan sözler söyler, söyler ama onda yanmış yıkılmış bir gönül, nefsani kirliliklerden arınmış etek yoktur. Gerçeği bilen hakikatçi ile taklitçi arasında çok fark vardır. Hakikatçi Davut aleyhisselam gibidir. Taklitçi ise sesten ibarettir. Hakikatçinin sözünün kaynağı gönül yanışıdır. Taklitçi ise eski sözleri öğrenir de hep onları tekrar eder durur. Sakın taklitçinin söylediği sözlere aldanma. Öküz yükü çeker ses çıkarmaz ama kağını bir iş yapmadığı halde inim inim inler. Böyle olmakla beraber taklitçi de sevaptan mahrum kalmaz. Nitekim cenazede ağlayan kadınlara da ölü gömüldükten sonra hesap sırasında para verirler. Kafir de, mümin de Allah der. Fakat ikisinin de Allah'a olan inançları, idrakleri bakımından aralarında çok fark vardır. Bir dilenci ekmek dilenmek için Allah der. Allah'ın emirlerine tam manasıyla uyan dindar kişi ise can ve gönülden Allah der. Eğer dilenci söylediği sözün yani Allah adının anlamını hakkıyla bilseydi, her şey ona hiç görünür, kendisinde manevi bir gönül zenginliği hasıl olurdu da, dilencilik edip yüz suyu dökmekten kurtulurdu. O ekmek dilencisi saman yemek için mushaf taşıyan eşek gibi senelerce Allah der. Dili ile dudağı ile söylediği Allah sözü gönlünden doğup parlasaydı, onun bedeni zerre zerre olurdu da gölge varlığı yok olur giderdi. Şeytanın adı büyü yapanların işine yarar. Ey dilenci, sen de Allah'ın adı ile para kazanmak istiyorsun. Bir köylünün karanlıkta kendi öküzü sanarak arslanı okşaması. Bir köylü öküzünü ahıra bağlamıştı. Bir arslan geldi. Öküzü yedi ve onun yerine geçti oturdu. Köylü gece vakti ahıra girdi. Öküzünü bağladığı tarafa gitti. O aptal kişi etrafını eliyle yoklayarak öküzünü arıyordu. Öküzünü ararken arslanı buldu. Elini orasına burasına sürmeye, bazen sırtını, bazen yanını, böğrünü yoklamaya, elini yukarı aşağı gezdirmeye başladı. Arslan kendi kendine diyordu ki, eğer fazla aydınlık olsaydı bu zavallı adamın ödü kopar, yüreği kan kesilirdi. Şimdi şu gece vakti beni kendi öküzü sanıyor da rahatça oramı buramı kaşıyor. Cenab-ı Hak buyurdu ki, ey aldanmış kör kişi, adımın zikredilmesinden Tur Dağı paramparça olmadı mı? Hazreti Musa'ya Tur Dağı'nda vaki olan tecelliye işaret ediliyor. Hazreti Musa Allah'ın cemalini müşahede talebinde bulunmuştu. Sen beni göremezsin fakat dağa bak. Eğer yerinde durabilirse görebilirsin diye buyurulmuştu. Musa'nın Rabbi dağa tecelli edince dağ parçalanmış, Musa da düşüp bayılmıştı. Bakınız Araf suresi ayet 143. Eğer biz Kur'an kitabına dağa indirmiş olsaydık, dağ parçalanır, yerinden kopardı, göçer giderdi. Haşr suresinin 21. ayetine işaret vardır. Uhud dağı benim büyüklüğümü anlasaydı, paramparça olur, gönlü kanla dolardı. Allah'ın mübarek adını babandan, anandan işitmiş olduğun için gaflet içinde habersizce ona sarılmışsın. Takdide uymadan Allah'ın adının hakikatinden haber alsan incelir, erirsin. Hatif gibi belirtin bile kalmaz. Seni korkutmak için söyleyeceğim şu hikayeyi dinle de taklide uymanın nasıl bir afet olduğunu anla. Sufilerin sema meclisi tertip etmek için misafirin eşeğini satmaları. Sema dinleme demektir. Tasavvuf ehline göre ilahi nefes ve kasidelerin makamlı okunuşlarını dinlemeye ve ondan neşelenerek, heyecana kapılarak kalkıp bir takım hareketlerde bulunmaya, oynamaya, dönmeye sema denilmiştir. Bilhassa Mevlevilerin ney, kudüm ahengiyle dönmelerine sema, sema edenlere semazen, sema esnasında dönenleri idare edene semazen başı derler. Sema'nın haram veya helal olduğu hakkında din adamları ayrı ayrı fikirler ortaya atmışlardır. İmam-ı Kuşeyri, İmam-ı Gazzali gibi büyükler, sema'ın yani ses ve çalgı dinlemenin hükmü dinleyen üzerinde yaptığı tesire bağlıdır. Eğer dinleyen de nefsani bir takım meyil uyandırırsa şüphesiz haramdır. Hiçbir tesir yapmıyorsa mübahtır. Ruhani, ilahi bir neşe veriyorsa helaldir demişlerdir. Sufinin biri seyahati sırasında geldi, bir tekkeye misafir oldu. Kendisi eşeğini getirip ahıra bağladı. Bu sufi evvelce anlattığımız sufi gibi yapmadı. Kendi eliyle eşeğinin yemini suyunu verdi. İşini başkasına bırakmadı, yanılmadı, ihtiyatla hareket etti. Fakat kaza gelince ihtiyatın ne faydası olur? Ebede kadar yani sonsuzluğa kadar olacak şeylerin kararlaşmasına kader, o işlerin zamanı gelince olmasına kaza derler. Bunun aksini söyleyenler de vardır. Kazayı da muallak ve mübrem diye ikiye ayırırlar. Sadaka verenin ömrünün uzaması, beladan kurtulması muallak kazadır. Yani olması bir şeye bağlı kaza, değişebilen bir kaderdir. Filan kişinin filan tarihte öleceği mübrem kaza, muhakkak başa gelecek kazadır. Tahirül Mevlevi hocamızın buyurduğu gibi. Bu bahis en müşkül ve içinden çıkılamaz bir bahistir. Cebre inananlar, mutezileler ve ehli sünnet mezhepleri arasında bu konuya dair çok sözler söylenmiş de doğrusu halledilmemiştir. Bu yüzden kadere inanmaktan başka elimizden bir şey gelmez. Hadislerde tedbir ve ihtiyat tavsiye edildiği gibi tedbirin, ihtiyatın ve sakınmanın mübrem kazaya faydası olmadığı da haber verilmiştir. Hulasa olacak olur. Tekkedeki dervişler yoksul kişilerdi. Bu yüzden kusurluydular. Çünkü fakirlik, yoksulluk insanı helak edecek kafirliğe yakındır. Peygamber Efendimiz bir hadislerinde fakirlik, yoksulluk küfre yaklaşmaktır diye buyurmuşlardır. Yani bir fakir zaruret ve ihtiyaç yüzünden dinden imandan çıkabilir. Bu sebeple Peygamberimiz bu çeşit fakirlikten ben Allah'a sığınırım diye buyurmuştur. Bir hadislerinde de ben fakirlikle övünürüm, iftihar ederim demişlerdir. Buradaki fakirlik maddi fakirlik değil, manevi fakirliktir. Kendinin hiçbir şeyi olmadığını, malının, mülkünün hatta kendi varlığının Allah'a ait olduğunu zevken bilmektir. Ey zengin kişi, sen toksun, aklını başına al da dertli bir fakirin çarpık ve yanlış hareketine gülme. O sufiler acze düştüler, yoksulluklarının etkisi altında kaldılar, bunaldılar. Hepsi bir olup eşeği satmaya karar verdiler. Zora düşünce, haram olan leş bile yenir. Nice bozuk ve düzensiz şeyler zor yüzünden doğru ve düzgün olur. Bu beyitte Bakara suresinin 173. Maide suresinin 3. ayetlerine işaret edilmektedir. Hemen eşeği götürüp sattılar. Yemek yiyecek şeyler aldılar, getirdiler, mumlar yaktılar. Bu gece lokma var, sema var, iştahla zevkle yenecek yemek var diye tekkede bir gürültüdür koptu. Günlerce bir şey yemeyip aç durmak ne zamana kadar sürecek? Zembil ile dolaşmak, herkesten dilenmek ne vakte kadar devam edecek? Biz de insanız, bizim de canımız var. Bu gece konuğumuz olduğu için devlete konduk diyorlardı. O dervişler, biz de insanız, bizim de canımız var derken, kendilerinde bulunan ve onları kötülüğe doğru götüren hayvani ruhu, gerçek ruh, insani ruh sanıyorlar da yanlış adım atıyorlar, suç işliyorlardı. O konuk da uzak yoldan gelmişti, yorgundu ve kendisine gösterilen saygıdan pek memnundu. Sufiler birer birer onu gönül alıcı sözlerle okşadılar. Kendisine hoş bir hizmet oyunu oynadılar. Konuk sufi kendisine gösterilen sevgi ve ilgiyi görünce bu gece neşelenmeyeyim de ne vakit neşeleneyim dedi. Yemek yediler, sema başladı. Tekke tavana kadar toz ve duman içinde kaldı. Mutfaktan tüten duman, ayak vurmadan kalkan toz, sufilerin aşk ve heyecanla dönmeleri ortalığı birbirine kattı. Bazen el çırparak ayak vuruyorlar, bazen yere kapanıp yüzleriyle sofayı süpürüyorlardı. Sufi canı istediği yemeği çok zor bulur da o yüzden obur olur. Ancak Allah'ın nurundan, manevi nimetten doyuncaya kadar yemiş olan sufi başkadır. O kapıları çalma, ekmek dilenme ayıbından kurtulmuştur. Fakat sufilerin binde biri böyle ilahi nurla dolup yemeğe muhtaç olmaz. Öbürleri onun sayesinde yaşarlar. Sema sona doğru yaklaşınca çalgıcı ağır aksak bir usule girdi. Eşek gitti, eşek gitti demeye başladı. Hepsi de bu hararetli usule uydu. Bu heyecanla ayak vurarak seher vaktine kadar el çırptılar. Ey oğul, eşek gitti, eşek gitti diye bağırıp durdular. O konuk sufi de onları taklit ederek eşek gitti diye bağırmaya başladı. O zevk, o coşkunluk, o sema geldi, geçti, gündüz oldu. Hepsi de vedalaşıp birer tarafa gittiler. Tekke boşaldı. Yalnız o misafir sufi kaldı. O da eşyasının tozunu silkeyerek gitmeye hazırlandı. Eşyasını odadan dışarı taşıdı. Eşeğe yükleyip yola çıkmaya niyetlendi. Yoldaşlarına yetişmek için acele ediyordu. Ahıra gitti fakat eşeğini bulamadı. Kendi kendine dedi ki, tekkenin hizmetçisi onu suya götürmüş olabilir. Çünkü eşek dün akşam pek az su içmişti. Hizmetçi gelince Sufi, "Eşek nerede?" diye sordu. Hizmetçi, "Bu ne biçim soru? Sakalından utanmıyor musun? Dün gece eşek gitti, eşek gitti diye herkes bağırıp durdu. Duymadın mı?" diye cevap verdi. Sufi, "Ben eşeği sana emanet etmiştim. Onu korumayı sana bırakmıştım," dedi. "Yollu yordamlı konuş. Delil getirmeye kalkışma. Sana verdiğimi bana geri ver. Sana verdiğimi senden istiyorum. Sana bıraktığımı, sana emanet ettiğimi bana geri ver." Peygamberimiz buyurmuştur ki, elinin aldığı şeyi sonunda sahibine geri vermen gerekir. Bir hadiste, bir şeye kefil olan o şeyi ödemek zorundadır diye buyurulmuştur. Baş çeker de buna razı olmazsan, işte ben şuracıktayım, sen de buradasın. Kadı efendinin de evi orada. Hizmetçi, Sufilerin hepsi de üstüme saldırdı. Alt oldum, onlarla başa çıkamadım. Yarı canlı bir hale geldim. Sen bir ciğer parçasını kedilerin arasına atıyorsun, sonra da onu aramaya kalkıyorsun. Yüzlerce aç kişinin ortasına bir parça ekmek, yüzlerce köpeğe karşı bir zavallı kedi bırakıyorsun. Sufi dedi ki, diyelim ki zulmettiler de senin elinden aldılar. Onu almakla benim gibi bir yoksulun canına kastettiler. Ey zavallı, Sufiler eşeğini satmaya götürüyorlar diye neden bana haber vermedin? Söyleseydin, eşek kimdeyse ondan alırdım. Yahut da onlar kendi aralarında anlaşırlar, değerini bana verirlerdi. Onlar buradayken yüz türlü çare bulunurdu. Şimdi her biri bir tarafa gitti. Ben şimdi kimi tutayım, kimi kadıya götüreyim? Bu kaza senin yüzünden başıma geldi. Niçin gelip de ey garip böyle korkunç bir zulme uğradın diye bana söylemedin, beni uyarmadın? Hizmetçi, vallahi dedi, defalarca geldim bu işleri sana duyurmak istedim. Fakat sen eşek gitti, oğul eşek gitti sözünü hepsinden daha tatlı, daha coşkun bir halde söylüyordun. Ben de eşek sahibi hayvanın satıldığını biliyor ve kazaya razı oluyor, arif bir adam diyerek geri döndüm. Sufi dedi ki, hepsi de onu hoş bir eda ile söylüyorlardı. Hakikaten onlar gibi söylemek bana da zevk vermişti. Doğrusu onları taklit eyleyişim beni berbat etti. O taklide uyuşa yüzlerce lanet olsun. O topluluğun zevki bana da aksetti de gönlüm o akisten zevk aldı. Mana denizinden feyz suyu alabilecek bir hale gelinceye kadar hoş ve olgun dostlardan gelen parıltı gerekli bir şeydir. İlk önce gelen feyzi sen taklit bil. Ardı ardına gelmeye başlayınca işte o gerçek feyz olur. Gerçek feyze kavuşuncaya kadar sakın dostlarından ayrılma. Katre inci oluncaya kadar sen sedefi bırakma. Gözün, aklın, kulağın arınmasını istiyorsan gözünü kapayan, aklını örten, kulağını tıkayan tama perdelerini yırt. O sufinin tama yüzünden taklide kapılması aklını körleştirdi de o yüzden nuru ve nurun lemalarını, parıltılarını göremedi. Lokma hırsı, zevke ve semaya düşkünlük aklının gerçeği düşünmesine engel oldu. Aynada tama olsaydı iki yüzlülük de bize benzerdi. Eğer terazide tama olsaydı tarttığı şeylerde gözü kalırdı da onların gerçek halini nasıl olurdu da olduğu gibi dost doğru söylerdi. Sana biraz sonra bir hikaye söyleyeceğim. Can kulağıyla dinle de tama insanın kulağını nasıl tıkarmış anla. Kimde tama varsa onun dili tutuk olur. Rahatça konuşamaz. Tamağı olan kişinin gönlü ve gözü nasıl olur da parlar. Onun gözünde mevki, altın tamağı, gözde biten kıl gibi olur da ona hakikati göstermez. Ancak hak aşkıyla gönlü dolmuş, mest olmuş kişi başkadır. Onlara defineler, hazineler versen hürriyetlerini satmazlar. Daha dünyadayken hakkın cemalini müşahede eden, manen ona kavuşmak mutluluğuna eren kişinin gözüne bu dünya leş gibi görünür. Fakat o sufi, ilahi aşkın mesleğinden uzak düştüğü için hırs ve tamağından geceleri görmez bir hale gelmişti. Ama hırsından kendisinden geçmiş olan kişi yüzlerce hikaye dinlerdi, yine hırs kulağına bir söz girmez.